Ayrım 56. İstanbul Hatırası Ahmet Ümit. Sayfa 552. Aklıma takılan o soruyu dile getirdim. Ölenler, yani şu 7 kişi, hepsi de bulaşmış mıydı bu işe? Hepsi de. Hiçbiri masum değildi. Fazıl Gümüş ile Mukadder Kınacı, tarihi sarnışta inşaat yapımına göz yummuşlardı. Teoman Akkan, inşaatın mimarı olarak başından beri işin içindeydi. O gazeteci olacak Şadan Duruc'a, 5 insanın hayatını yitirmiş olmasına aldırmadan inşaatın sürmesi gerektiğini yazıyordu köşesinde. Bu ülke turizmin üzerinde yükselecekmiş. Ve dini imanı para olan o iğrenç avukat, şu Hakan Yamalı, davayı kazanmak için hakimlere, savcılara rüşvet önerecek kadar ileri gitmekten çekinmedi. Ama hepsinden korkuncu Adem Yezdan denen o aşağılık herifti. Yalancı, riyakar, güya kültürlü ama kazanmak için her türlü yöntemi kullanmaktan çekinmeyen bir alçak. Haklarında konuştuğu insanların hepsi ölmüştü. Üstelik hepsinin canlarını kendi eliyle almıştı. Ama hala nefret etmeyi sürdürüyordu onlardan. Peki değer miydi diye sordum kınayan bir tavırla. Elinizi bu adamların kanına bulamaya değer miydi? Hayal kırıklığına benzer bir parıltı geçti solmakta olan gözlerinden. Anlamıyorsun Nevzat. Bu bir intikam değil ki. İntikam almak için öldürmedik onları. Niye öldürdünüz o zaman? Sakın sen söylediğin için öldürdük deme. Hani teknede bu şehri yağmalayanları tek tek öldürmek lazım demişim ya. Gülmeye başladı. Yok canım, o sözleri söylerken bir anlık öfkene yenik düştüğünü biliyorduk. Gülmesi yeniden öksürmeye dönüştü. İyi değildi. Bir an önce hastaneye gitmezse daha da kötü olacaktı. Yekta bunları sonra... Lütfen Nevzat diyerek lafı ağzımda koydu yine. Sonuçta hastaneye götüreceksin beni. Lütfen sözlerimi bitirmeme izin ver. Hayır, intikam için öldürmedik o insanları. Gücü tükeniyordu. Onları hayatımıza bir anlam kazandırmak için öldürdük. Yaşamımızın bir nedeni olsun diye. Hayretler içinde kendisini süzdüğümü görünce niye öyle şaşkın şaşkın bakıyorsun? Adeta çıkışıyordu. Bunu en iyi senin anlaman lazım. Bir zamanlar sen de yaşadın bu duyguları. Birileri senin de hayatını çekip almışlardı elinden. Eminim bir ara sen de sabahları uyanmak için bir neden bulamıyordun. Yemek için, giyinmek için, sokağa çıkmak için istek duymaz hale gelmiştin. Nefes almakla almamak arasında bir fark kalmamıştı. Haklıydı. Güzide ile Aysun'u kaybettikten sonra bir cehenneme dönmüştü hayat. Niye yaşıyorum ki diye soruyordum kendi kendime. Doğru söylüyordu. Yataktan kalkmak, sokağa çıkmak için istek duymuyordum. Kılımı kıpırdatmak bile gelmiyordu içimden. Ama evde kalmak da ayrı bir işkenceydi. Karımın, kızımın eşyaları, her yanda anılar. Zorla attın kendini dışarı diyelim. Sokak başka bir zulüm. Etrafa bomboş bakan gözlerin, amaçsız, adeta kendi kendine dolaşan ayakların. Ne işin tadı var, ne dostlarla yapılan sohbetin, ne rakının, ne denizin. Üstelik nereye gidersen git, bir türlü kurtulamadığın, aklına mıh gibi çakılmış o soru. Onlar öldükten sonra ben niye yaşıyorum ki? Evet, yaşamak için bir neden kalmamıştı Nevzat. Eğer senin yaptığını yapabilseydim, eğer yeniden hayata tutunabilseydim, eğer bunu başarabilseydim, inan bana önce sana gelirdim. Dosyayı önüne koyar, şu davayı bir soruşturalım derdim. Katillerin hak ettiği cezayı alması yeterli olurdu benim için. Ama Handan'la Umut'un bir sabotaja kurban gittiğini öğrendiğimde öfkeden çok derin bir çaresizlik duydum içimde. Gözümün önünde birileri karımı oğlumu çalmıştı benden. Neşemi söndürmüş, hayatımı karartmıştı. O adamları hapse yollasak bile hayatımı geri alamayacaktım. Yaşama isteğimi sonsuza kadar kaybetmiştim. Bunu biliyordum. Bunu ta içimde hissediyordum. Ve elimden hiçbir şey gelmiyordu. Anlamsızlığın içinde debelenip duruyordum. Yakınlarda bir yerlerde bir gece kuşu öttü acı acı. Bir baykuş mu yoksa bir yırtıcı mı? Demir'i anımsadım, onun hüzün adındaki atmacasını. Demir'in de benden farkı yoktu diye sürdürdü Yekta. Galiba o da Demir'i hatırlamıştı. Belki de o çok daha önce yitirmişti hayatın anlamını. Hayvanlara yardım ederek teselli buluyordu. Ona bu alçakları öldüreceğim deyince... Birlikte yapalım dedi. Kabul etmedim. Gözlerime yine o inanmayan ifade gelip oturmuş olacak ki, doğru söylüyorum Nevzat. Önce kabul etmedim ama Demir ısrar etti. Lütfen beni bunun dışında bırakma dedi. O da böyle yaşamak istemiyordu. Yeniden öksürmeye başladı. Bu kez daha derinden, bu kez daha çok. Yeniden hastaneye gidelim diyecektim. Elini kaldırıp susturdu beni. Gideceğiz, söz veriyorum. Sonunda götüreceksin beni hastaneye. Konuşmakta zorlanıyordu. Ardı ardına iki kez öksürdü. Öksürüp gırtlağını temizledi. Tabii Demir'in katılmasıyla işler kolaylaştı. Tek başım olsaydım sanırım daha Necdet Denizel'i öldürdüğümde yakalanırdım. Demir bu işlerde doğuştan yetenekliydi. Bosna'daki savaşta o kadar çok ölü görmüş, o kadar çok çatışma yaşamıştı ki. Komik bir şey varmış gibi gülmeye başladı. Bense tam bir acemiydim. Necdet Denizel'i öldürürken düşüp bayıldım, biliyor musun? Adam kendinde bile değildi ama bıçağın kestiği damardan fışkıran kanı görünce birden fenalaştım. Olduğum yere yığılıp kalmışım. Artık Yekta'yı tanıyamıyordum. Cinayet onu değiştirmişti. Benim duyarlı şair arkadaşım gitmiş, yerine en küçük bir pişmanlık duymadan kurbanlarını nasıl öldürdüğünü anlatan bir katil gelmişti. Ama o kadar zavallı, o kadar çaresiz bir hali vardı ki ona kızamıyordum bile. Dediğim gibi Demir olmasaydı başaramazdık. Bütün planları o yaptı. Belki bulmuşsundur, benim garajı bir tür ameliyathaneye çevirdik. Çaldığımız beyaz minibüs, bütün olayı 7 gün içinde sonlandırmak. Bir dakika, bir dakika diye kestim sözünü. Bizim hesabımıza göre olaylar 6 günde gerçekleşmişti. İlk cesedi salı akşamının ilk saatlerinde bırakmadınız mı? Pazartesinin geç saatlerinde, 12'ye doğru. Bütün olayları 7 rakamıyla bağlamak istiyorduk. Tabii bu benim fikrimdi. Planımızın aksaksız işlemesi için aylarca kurbanları izledik. Saat kaçta evden çıkıyorlar, kaçta işe gidiyorlar. Birini öldürdükten sonra ötekini kaçırıyorduk. En kolayı Necdet'le Adem oldu tabii. Onlar kendi ayaklarıyla geldiler ölüme. Artık bu kadarına dayanamadım. Peki hiç vicdan azabı duymuyor musun diye bağırdım. Onlar 5 kişiyi öldürmüşlerdi. Siz 7 kişiyi katlettiniz. Hiç alınmadı sözlerimi. Yanılıyorsun Nevzat diye sakince düzeltti. Onlar da 7 kişiyi öldürmüşlerdi. Sadece Handan'la Umut'u ve ekmeklerinin peşinde olan o zavallı 3 işçiyi değil, aynı zamanda Demir'le beni de öldürmüşlerdi. Onları yaşayan insanlar değil, öldürdükleri insanların hayaletleri katletti. Acı bir gülümseme belirdi kanı çekilmiş dudaklarında. Vicdan azabı diyorsun. Vicdan azabı duymaz mıyım? Ama inan bana Nevzat, vicdan azabı duymak bile anlamsız bir hayattan iyidir. Babasının silahını usulca kaldırdı. Zaten çok sürmeyecek. Ne yapıyorsun? Tabancanın namlusunu zayıf bedenine çevirdi. Başka ne yapabilirim ki? Bu olanlardan sonra yaşayabileceğimi düşünmüyorsun değil mi? Elbette düşünmüyordum. Daha Demir'in soğumamış bedeninin yanındayken, daha Yekta'yı nerede bulacağımı anladığımda onu yaşamaya ikna edemeyeceğimi biliyordum. Yine de denemek istedim. Neden düşünmeyeyim? Hapiste de olsa yaşamak yaşamaktır. Hem Demir'le aynı hapishaneye düşersiniz belki. Yaralı bedeni gizli bir hıçkırıkla sarsıldı. Gözlerinden usulca yaşlar döküldü. Lütfen bana yalan söyleme Nevzat. Demir çoktan öldü. Yanaklarından dökülen yaşları silmedi bile. Benim için de çıkış yolu yok. Handan'la Umut öldüğünde ben de son nefesimi vermiştim zaten. Bütün bu yaptıklarımız ellerimizden kayıp giden hayatımıza bir anlam katmak içindi. Ölümünüzle mi? Kararlılıkla söylendi. Ölümümüzle ve öldürdüklerimizle. Ne yapalım? Elimizden başka bir şey gelmedi. Anlamıyor musun Nevzat? Bütün bunlar bizim çaresizliğimiz. Bütün bunlar bir ibret. Bütün bunlar bizden İstanbul'a bir hatıra. Hiçbir şey yapmadan öyle sessizce çekip gitmeyi, sadece nefes alarak yaşamayı kendimize yediremedik. Ne yapalım? Başka çaremiz yoktu işte. Ne yapalım? Kendi kanımızı sunduk İstanbul'a hatıra diye. Silahın namlusunu yavaşça çenesinin altına dayadı. Dur diye bağırdım. Dur, hani söz vermiştin hastaneye gidecektik. İflah olmaz bir kederle baktı yüzüme. Gideceğiz zaten. Demir de orada değil mi? Parmağını tetiğe uzatırken son bir çabayla atıldım. Yekta yapma. Tetiğe basmadan önce son kez konuştu. Kusura bakma Nevzat. Kusura bakma. Silahın namlusundan çıkan tok ses mezarlığın derin sükunetini bozdu. Mezar taşları titredi, selviler usulca sallandı. Gece kuşlarının kanat çırpışları duyuldu. Uzaklarda bir yerlerde köpekler havladı. Yekta, sırtı Handan'ın mezar taşında geriye doğru kaykılıp öylece kaldı. Bizim İstanbul'umuz çalınmış umutların şehri. Şehre bakıyorduk denizden. Nevzat, Demir, bir de ben. Sisler içindeydi İstanbul. Sisler içinde deniz. Sisler içinde teknemiz. Sultanahmet'in minareleriydi görülen. Ayasofya'nın kubbesi, Topkapı Sarayı'nın kuleleri. Hiç yağmalanmamış, yıkılmamış, kirletilmemiş gibiydi şehir. Bembeyaz bir sisle örtmüştü doğa, ne varsa görüntüyü çirkinleştiren. Güneş doğmadan bir anlığına beliren bir hayal gibi, büyülü bir bulut gibi, bir masal imgesi gibi, yeni kurulmuş bir kent gibi, taze bir başlangıç gibi, genç, umutlu, güzel. Şehre bakıyorduk denizden, çocukluğumuza bakıyorduk. Balat sokaklarında çığlık çığlığa, Halic'in sularında kulaç kulaca, komşu mahallelerin çocuklarıyla yumruk yumruğa, papazın bahçesinden çalınan erikler, Anemas zindanında aranan hazine, Tekfur sarayındaki hayalet, Fatrikhane'deki İsa peygamber, Süleymaniye'de bayram namazı, Ayazma'daki kutsal su, yatırlarda uyuyan sahabeler, denizden çıkarılan haç, Eyüp'teki mezarlar, dar sokaklara yayılan yemek kokuları, birbirinin külüne muhtaç komşular. Şehre bakıyorduk denizden, Handan'a bakıyorduk. Siyah önlükler içindeki o çırpı bacaklı kızı. Bizden önce tahtaya kalkan parmak. Bir türlü bitmek bilmeyen ev ödevleri. Öğretmenin yüzümüzde patlayan tokadı. Sisler arasından kalmış anılarımız. Balat'ın dar sokaklarında yürüyen dört mektepli çocuk. Aşkın bozamadığı dostluk, Demir'in cesareti, Nevzat'ın vicdanı, benim şiirlerim, Handan'ın güzelliği. Handan'a bakıyorduk, sisler arasından uyanan İstanbul gibi buğulu gözlerine. Şehre bakıyorduk denizden, Nevzat'ın şiir düşkünü babasına, tarih meraklı annesine. Güzide'ye bakıyorduk, Nevzat'ın karısına, kızına bakıyorduk, Aysun'a. Aysun'un yarıda kalmış sevincine. Demir'in annesine deli gibi aşık babasına bakıyorduk. Alzheimer hastası karısına. Adı Hüzün olan o atmacaya. İki kadeh attı mı, şahane şarkılar söyleyen babama bakıyorduk. Her zaman sevecen, her zaman sevgi dolu anneme. Ve Handan'a bakıyorduk sık sık. Hepimizin aşık olduğu kıza. Benim karıma, onun gerçekleşmemiş hayallerine. Oğlum Umut'a, Umut'un yarıda kalmış sevincine. İstanbul'a bakıyorduk denizden, Nevzat, Demir, bir de ben. Doğanın yarattığı şiire, günümüz insanın yarattığı garabete, gökdelenlere bakıyorduk. Şehrin kalbine çakılmış beton hançerler gibi hayasızca karşımızda dikilen. Köprülere bakıyorduk, denizin bileklerine bukağı gibi geçirilen. Boş alanlara bakıyorduk, her saat, her dakika, her an adım adım küçülen. Ormanlara bakıyorduk, ağaç ağaç, çalı çalı, çiçek çiçek talan edilen. İnsanlara bakıyorduk, fedakarlığını yitirmiş, sevincini yitirmiş, sevgisini yitirmiş, umudunu yitirmiş, onurunu yitirmiş, kendini yitirmiş, zavallı bir topluluk, başarıyı mutluluk zanneden. İstanbul'a bakıyorduk denizden, Nevzat, Demir, bir de ben. Ölülerimizin yüzlerine bakıyorduk, onların gözlerindeki kendi kederimize, çaresizliğimize bakıyorduk, avuçlarımızda büyüyen zavallılığa, kanımızda filizlenen korkaklığa, elimizden alınan hayata bakıyorduk, güneşli günlerimize, umut dolu sabahlara, eğlenceli bahar akşamlarına, sönen anılarımıza bakıyorduk, ölen hayallerimize, yıkılan düşlerimize, sönen anılarımızı, ölen hayallerimizi, yıkılan düşlerimizi yüklenip yorgun bir şilep gibi bizden uzaklaşan şehrimize, şehrimizle birlikte yitirdiğimiz kendimize bakıyorduk. İstanbul'a bakıyorduk denizden, Kral Bizas'ın efsanevi ülkesine, Konstantin'in imparatorluk başkentine, II. Theodosius'un taştan bir gerdanlığı andıran surlarına, Justinian'in benzersiz Ayasofya'sına, Fatih'in cihanı yönettiği Topkapı Sarayı'na, Kanuni'nin muhteşem Süleymaniye'sine, hükümdarlara bakıyorduk, büyük komutanlara bakıyorduk, soylu vatandaşlara, kölelere, devşirmelere, kadınlara bakıyorduk, Pulheria'ya, Theodora'ya, Hürrem Sultan'a, kahramanlığa bakıyorduk, korkaklığa, yaratıcılığa, yıkıcılığa, zekaya, aptallığa, şefkate, acımasızlığa. Bir şehrin görüntüsünde bütün bir insanlığın serüvenine bakıyorduk denizden. İstanbul'a bakıyorduk denizden. Forumlara, sütunlara, heykellere, tanrılara, tapınaklara, kiliselere, camilere, saraylara, kasırlara, sarnıçlara, çeşmelere, sebillere, türbelere, medreselere, aşevlerine, kayıkhanelere, iskelelere, istasyonlara, üniversitelere, yalılara, konaklara, unutulmuş ahşap evlere, çürüyen kâgir binalara, kıyıya inen dar patikalara, geniş bulvarlara, binaların kuşattığı çocuk parklarına ve aklıyla, emeğiyle, inceliğiyle bu şehri kuran ustalara, ustaların ustasına, Mimar Sinan'a. İstanbul'a bakıyorduk denizden, bizim İstanbul'umuza, çalınmış hayallerin şehrine, talan edilen anıların başkentine, yağmalanmış mutlulukların payitahtına, kırılmış umutların kalesine, kederlerin kraliçesine, zorbalığın ele geçirdiği güzelliğe, sinsiliğin bayrak diktiği zarafete, açgözlülüğün işgal ettiği berekete, kendi kanımızı sunmaktan başka çaremiz kalmayan şehrimize, sokağımıza, bahçemize, evimize, mezarımıza. İstanbul'a bakıyorduk denizden. Nevzat, Demir, bir de ben. Sisler içindeydi İstanbul. Kitabın sonu. 29 Eylül 2011, sayfa 561.